Ayrım 15.
Oraya gidersek ordumuz 100.000'e bile bulur. İsmail hiddetlendi. Geç bunu Muhammed Bey, geç bunu. Dede Bey haklıdır, doğuya gideceğiz. Rum ülkesine kapımızı açık tutalım, oradan göçleri sürekli kılalım, bu yeter. Beni Osmanlı ile karşı karşıya getirme dedi. Emir Zekeriya Necm'e göre bu konuda basiret gösterdi ve şöyle konuştu. Şeyhim, Azerbaycan elimize düşmek üzeredir. Allah'ın izniyle Akkoyunlar artık bize engel olamaz. Ama bu ülke halkının çoğu Sunni'dir. Hal böyle olunca da kılıcınız altında sussalar dahi bize katılmazlar ve ordumuz büyümez. Bu konuda alınacak tedbirler dini tedbirler olmalıdır. Rum ülkesinden gelen müritler bizim asıl gücümüzdür ama taşıma suyla değirmen daha ne kadar döner? Ne gibi tedbirler bunlar diye sordu İsmail. Necm bir kez daha bu veziri kendisine sevdiren şu sözleri duydu. Sufilik yolu aşk yoludur, sevgi yoludur. Onların gönüllerini fethetmeliyiz. Kendimizi onlara adaletinizle sevdirmeliyiz. Arkası gelecektir. Bu sözler bittiğinde İsmail, Muhammed Bey'e bakıyordu ve Necm onun Muhammed'e gülümsediğini gördü. Hayır, buna gülümseme demek doğru olmaz. Bu badenin de etkisiyle çakmak çakmak olmuş gözlerden birbirine sıçrayan bir tutam kıvılcımdı. Necm birdenbire muhabbet sofrasının rehavetinden uyandı. Burada şu anda konuşulan çok önemli bir konuydu ve İsmail'in gözlerinden sıçrayan kıvılcımlar bir yangını haber veriyordu. Dehşete kapıldı, bu genç dostunun aklından yine neler geçiyordu? Cevabını İsmail'in Emir Zekeriya'ya yönelik sözleriyle hemen buluverdi. Senin dediğin eskide kaldı Zekeriya. Benim ceddim 200 senedir senin dediğini yapmaya çalıştı. Adım adım iğneyle kuyu kazar gibi uğraştılar. Birini doğru yola getirdiler, bu Yezid evladı ortaya çıkıp doğru yola gelmişlerden beşini kesiverdi. Bire beş Zekeriya, bu nasıl toplamadır? Senin dediğin doğru olsaydı ben şimdi üstümde cübbe, elimde tesbih, Erdebil'de oturuyor olurdum. Aynı koca karılar gibi. Bu eğri inançların vakti vardır, bunlar güçlerini sabırdan alır. Senin benim, bu 12.000 atlının erimesini beklerler. Erir de sabıra zaman verirsen taşı bile eritir. Ama ben bu sabra zaman vermeyeceğim. Zamanları olmayacak Zekeriya. Zaman veremeyeceğim Necm. Bu kılıcı elime boşuna almadım. Kendinizi buna alıştırsanız iyi olur. Safavilerin 3. karar aşamasında konuşulanları ise İsmail ve katılan dışında kimse bilemezdi. Burada konuşulanlar en büyük özenle saklanması gereken sırlardandı ve bu nedenle de İsmail çok az kişiyle bunları paylaşırdı. Bunlardan birinde Necm'e şunları söyledi. Allah bana büyük bir görev verdi Necm. 14 yaşıma geldim ve bu dünyaya baktığımda 140 yaşına da gelsem görevimi bitirebileceğime aklım ermiyor. Bazen şu senin verdiğin hançerle elimi dürtüyorum, kanıyor. O kana bakıyorum ve diyorum ki, bak, hançer elini deldi kanatıyor. Demek ki kargı yüreğimi delebilir, kılıç başımı kesebilir. Demek ki ben babam Haydar gibi öldürülebilirim. Ama sonra soruyorum, Adem peygamber de öldürülebilirdi. Bu onun yüzlerce yıl yaşamasını engellemedi. Öldürülebilir olmak yoksa ölümlü olmak anlamına gelmiyor mu? İşte bunu soruyorum kendi kendime. Peki ben ölürsem bu görev kime geçecek? Oğullarıma mı, soyuma mı? Bunun teminatı var mı? Murtaza Ali Efendimiz bile öldü ama işte onun soyundan bana kaldı bu iş. Necm burada araya girdi. Doğru, Ali Efendimiz dahi öldü. Öldü ama sen bir şeyi unutmuyor musun? Muhammed Mehdi Efendimiz ölmedi. O ölmez. Çünkü o zamanın sahibidir, zaman ona hükmedemez. Hızır da ölmez. Çünkü ağabey hayatı bulmuştur. Allah istemese Hızır ağabey hayatı bulabilir miydi? Demek ki Yüce Allah öldürmediği zaman öldürmüyor. Hızır'ın ya da Mehdi Efendimizin Resulullah'tan ya da Ali Efendimiz'den daha büyük oldukları söylenebilir mi? Haşa, tabii ki hayır. Ama onların görevleri farklıydı. Allah onları katına aldı, vuslatına eriştirdi. Diğerlerine ise görev verdi, görevin gereği ölümsüzlük verdi. İsmail bu açıklamadan tatmin olmuş görünmüyordu ama kafası karışmıştı. Müritlerinin ona Mehdi dediklerini bir zamandır biliyordu. Öyle miydi? Bunu bilmiyor, bundan emin olamıyordu. Necm cesaret bularak biraz daha ileri gitti. Oğullardan bahsettin, yoksa aklından geçen bir hatun mu var diye soruverdi. İsmail kızardı, bu soruya kızmalı mıydı buna karar veremedi. Yok dedi. Yok ama işin doğrusu bir süredir rüyalarımda beni hiç rahat bırakmıyorlar. Bir sis perdesi gibi gelip üzerimi örtüyorlar. Hiçbir şey göremiyorum. Bu sis perdesinin içinde kayboluyorum. Kaçmaya, perdenin içinden çıkmaya çalışıyorum ama perde benimle hareket ediyor. Hani bir kaba su koyunca kabın şeklini alır ya, işte aynen öyle. Bu perde de benim şeklimi alıyor. Sanki. Hiçbir boşluk bırakmıyor. Direnmezsem, kendimi ise bırakırsam aynı bade gibi beni alıp zevklere taşıyor. Ama çok içtiğinde hani bir nokta vardır. Sen mi badeyi içersin yoksa bade mi seni belli değildir. Burada da öyle bir şey var. Bu lezzeti alman için kendini tam anlamıyla teslim etmen gerekiyor. Onun için kadınları görünce uzaktan bakıyorum. Sanki başka bir alemde yaşıyorlar gibi geliyorlar bana. Bulut gibi dolaşıyorlar bu dünyada ve sana itiraf edeyim, beni korkutuyorlar. 21. 1501 baharı geldiğinde artık Safavi ordusu uzun hesabını bitirmek üzere yola çıkabilirdi. Akkoyunlular iki parçaya bölünmüşlerdi. Tebriz'i, Bağdat ve Diyarbakır'ı elinde tutan Elvent ile Irak'ı Acem, Irak'ı Arap, Fars ve Kirman'ı elinde tutan Murat birbiriyle mücadele içindelerdi. Zaman Akkoyunluların düşmanları için uygun görünüyordu. İsmail buna karşın güvenliği elinden bırakmadı ve önce cephe gerisini temizlemek gerektiği kararını verdi. Bu nedenle Safevi ordusu Gidistan kalesine yöneldi ve kaleyi kuşattı. Fakat ülkesinin ortasına bir bıçak gibi daldığı Elvent fazla bekleyemezdi. O da bütün kış kaçınılmaz olan bu karşılaşmaya hazırlanmış İsmail'i arıyordu. Temmuz ayının sıcak bir gününde Nahçıvan'daki Şurur denilen yerde karşılaştılar. Muhammed Bey'in savaş planı bir kez daha sayıca üstün Akkoyunlular karşısında uygulandı. Sonuç yine başarılıydı. Yalnız bu kez Safavi kayıpları biraz daha fazlaydı ve bunun nedeni Akkoyunlu ordusunda bulunan 200 kadar tüfekçiydi. Yine de bu tüfekçiler 4-5 atış yaptıklarında kendilerini Safavi atlılarıyla burun buruna bulmuşlardı. Şirvanşah'la yapılan savaştan bir başka fark da Elvend'in durumun çabuk farkına varıp kaçması oldu. İsmail bu kaçışa çok sinirlendi. Ertesi gün sabah olduğunda teftişe çıkan İsmail'in gördüğü zafer manzarası muhteşemdi. Akkoyunlu zenginliği Safavi tarihi boyunca elde edilen en büyük ganimete dönüşmüştü. Binlerce esir bir araya toplanmış ve büyük bir hayvan sürüsü gibi çevrelenmişlerdi. Dede Bey İsmail'e esirlere ne yapılması gerektiğini sordu. İsmail'in cevabı çok açık ve kesindi. Önce babam Haydar'la savaşmış olanları bulun, öldürün. Ama ölümleri kolay olmasın. Her birinin ölümü bir ibret sahnesi olsun. Öyle ki siz bile acıyın ama öldürmeye devam edin. Sonra Bayındırlılar, onlardan bize daha önce dostluğu, akrabalığı bulunan diye ayrım yapmayın, öldürün. Boyunlarını vurun. Diğerleriyle ilgili kararı kabiledaşları varsa onlar versin, yoksa bize katılacak olan yaşasın, katılmayacak olan ölsün. Necm ve Zekeriya birbirine baktılar. Artık her ikisi de böyle bir durumda yapılacak itirazın faydası olmayacağını biliyorlardı. Demek ki savaştan sonra yazın tüm güzelliklerini yitirmiş olan Şurur şimdi bir mezbaya dönecekti. Hayatı boyunca silah taşımamış olan Necm oluşacak sahneyi tahmin edebiliyor. Bu kadar yakınında olduğu, bu kadar sevdiği birinin nasıl olup da bu kadar farklı bir iç dünya taşıdığını anlayamıyordu. Savaş meydanında askerlerin birbirlerini öldürmelerini anlayabiliyordu. Bunun bir mantığı vardı ama bu şimdi yapılacak olan bambaşka bir iç dünyayı yansıtıyor olmalıydı. Allah İsmail'i korusun, Allah İsmail'i affetsin diye atının başını ters yöne çevirdi, üzgün ve kırgın uzaklaştı. Azerbaycan artık İsmail'in avuçlarının içindeydi. Ağabeyi Sultan Ali'nin haberlerini kaygı içinde beklediği Tebriz'deki Akkoyunlu Sarayı ile arasında ona engel olabilecek hiçbir güç yoktu. Elvent bu çıkışıyla koskoca zengin Tebriz'i kendi başkentini İsmail'e hediye etmiş oluyordu. Bir gün, evet bir gün yürüyecekler ve Tebriz onların olacaktı. Tahtlar, kent isterlerdi. Alelade tahtlar, şemahi gibi alelade kentlerle yetinebilirdi ama değerli tahtlar, taht kenti isterlerdi. İsmail artık bir taht kentine sahipti, uzanıp alması yetecekti. Akşamın ileri saatlerinde İsmail eğlence sofrasındayken çadırının kapısında muhafız kıtası erlerinin yüksek sesle birbiriyle tartıştıklarını duydu. Birisi çadırına girmek istiyor, muhafızları da izin vermiyor, tartışma sesleri giderek büyüyordu. İsmail Dede Bey'e döndü ve gidip bir bakıver dedi. Sesler bir süre daha devam etti ve Dede Bey dönerek Talişli bir yüzbaşı içeri girmek istiyor. Giremeyeceğini söyleyince ancak şeyhime vereceğime yemin ettiğim bir emanetim var diyor. Şeyhim müsaade buyurur mu dedi. İsmail evet anlamında işaret etti. Talişli yüzbaşı titreyerek içeri girdi. Şeyhine secde etti. Çadırdaki hiç kimse yüzbaşı secdeden başını kaldırana kadar şu anda elinde tuttuğu büyüyecek tahta kutuyu görmemişti. Bu değerli bir tahtadan yapılmış, güzel cilalı, değerli bir kutuydu. Zenginlerin mücevherlerini koyduğu kutulara benziyordu. Yüzbaşı İsmail'e, ''Şeyhim izin verirse birkaç sözüm var.'' dedi, onaylandı. ''Şeyhim, ben Talişli Yüzbaşı Gülabi'yim. Babanız rahmetli Şeyhim Haydar'ın ordusunda ve son savaşında bulundum. Ordumuz dağıldığında ben de kılık değiştirip Tebriz'e döndüm. Orada bir emanet edindim.'' Bu emaneti aldığımda kendi kendime yemin ettim, dedim ki, bir gün bir Safavi Şeyhi Akkoyunlulardan Şeyhim Haydar'ın öcünü alacak. O gün ben bu emaneti gönül rahatlığıyla ona teslim edeceğim. İşte bugün o gündür. İsmail uzayan sözlere sinirlenmişti. Eğlence bu deli dolu adam yüzünden kesilmiş, sohbetin tadı kaçmıştı. Şimdi de lafı uzatıyor, bir de emanet emanet diyerek merakta bırakıyordu. Dayanamadı. ''Kısa kes Gülabi, kısa kes.'' dedi. Öteki biraz alınmış, yere koyduğu kutuyu açtı. İçinden kızıl ipek bir kumaş parçasına sarılmış bir şey çıkardı. Büyük bir özen ve saygı göstererek kumaşları araladı. Ortaya sapsarı bir kafatası çıkardı. Bu kafatasını 3 kere öptü ve İsmail'e uzattı. İsmail almak istemedi. Delinin biri ısrarla çadırına giriyor, ona kurumuş bir kafa uzatıyordu. İsmail almayınca Gülabi kuru kafayı hiçbir yere bırakmadı, kuru kafa dizlerinin üzerinde elinde öyle durdu. ''Nedir bu?'' dedi İsmail. Çok sinirlendiği belliydi. ''Bu'' dedi Gülabi. ''Şehit babanız Haydar'ın kafasıdır şeyhim. Akkoyunlu Yakup günlerce bu kafayı Tebriz'de teşhir ettirdi. Gelip geçen halkın hakaret etmesi için çarşıya astırdı. Bir gece gizlice onu bulunduğu yerden aldım, temizledim, yıkadım ve size söylediğim yeminimi ettim. Şimdi de yerine getiriyorum. Bugünü görmek bin hayata değerdi. İsmail sarardı, gözleri kaydı, son anda kendini toparlamasa bayılabilirdi. Doğruca Tekeli Haydar'a döndü. Kafayı al ve bak, bu babamın mı Haydar dedi. Tekeli kalktı, geldi, kafayı aldı, dikkatle baktı. Evirdi, çevirdi, bir daha baktı, sonra dizlerinin üzerine çöktü ve 3 kere öperek İsmail'e uzattı. İsmail bu kez tereddüt geçirmedi, dizlerinin üzerinde doğruldu, kafayı aldı ve 3 kere öptü. Titreyen ellerinde, titreyen kafaya uzun uzun baktı. Sonra herkesin ortasında avaz avaz ağlamaya başladı. Tam bir çeyrek saat çadırdaki herkes gürlüye gürlüye, çığlık çığlığa ağladı, ağladı, ağladı. Bu çeyrek saatin sonunda İsmail hıçkıra hıçkıra Necm'e döndü. Gülabi'ye 3000 altın verilecek dedi. Gülabi buna şiddetle itiraz etti. Bu nedenle vereceğin tek lirayı almam şeyhim dedi. Bu kez İsmail çadırdakilere döndü ve Gülabi'ye bu ödülü bu nedenle değil, bugünkü savaşta gösterdiği yiğitlik için veriyorum dedi. Sonra kuru kafayı tekrar öptü, kokladı, ipeklere tekrar sardı ve kutuya koydu. Kutuyu bütün gece kucağında tuttu. İsmail o gece Bade ile her zamankinden fazla sevişti. Öyle ki ayağa kalkamazdı ama işin kötüsü artık oturamazdı da. Necm ve Dede Bey usulünce yaklaştılar. Şeyhim artık yatırılsa iyi olacak diyerek kollarına girdiler. Yatırılmak bir hizmetti ve İsmail onlardan kendisine bir hizmette daha bulunmaları onurunu esirgemedi. Şeyh Haydar ilk kez o gece rüyasında oğlunu ziyarete geldi. İsmail'in yüreği bir serçe yüreği gibi atıyordu. Belki de yaşarken babasını bu kadar açık, bu kadar doğrudan görmemişti. Öyle ya, babanın gözlerinin içine bakılamazdı. Babayla konuşulurken baş öne, gözler yere eğilirdi. Ama şimdi karşı karşıyaydılar. Baba onun gözlerinin içine bakıyordu. Gülüyor muydu? Hayır. Yüzü asık mıydı? Hayır. Yalnızca sorgulayan gözlerle ona bakıyordu. Sen ne yaptın mı diyordu? Hayır. Bu da değildi. Galiba daha çok dur bakayım benim ortanca oğlum pek de büyümüşsün bakışıydı. İsmail çenesini uzatıyor, babasının çenesini tutan eline teslim ediyor, bırakmasını hiç istemiyordu. Çenesini tutan el gevşedi, gözlerinin içine bakan açık renk gözler silikleşti ve İsmail o anda uyandı. Başı öldürürcesine ağrıyordu. Hızla yataktan çıktı, kalkarken yanı başındaki sürahiyi devirerek düştü. Bir kez daha kalktı ve "Nöbetçi," dedi. İki ustacalı birden içeri daldılar. "Bana Tekeli Haydar'ı çağırın," dedi. Kısa bir süre sonra Tekeli çadırın kapısında görüldü. "Hayırdır şeyhim, rüya mı?" dedi. Gece yarıları İsmail'in kendisini çağırıp rüyalarını yorumlatmasına alışmıştı. İsmail evet anlamında başını salladı, sonra Haydar'a rüyasını anlattı. Haydar çok kısa bir süre düşündü. "Rahmetli şeyhim huzur duymadığını, huzurlu olmadığını anlatmış, Allah ona huzur versin," dedi. İsmail, "Ne demek şimdi bu, bu kadar mı?" diye üsteledi. "Bu kadar," dedi Tekeli, "anlattığı bu kadar." Tebriz 22. Safavi ordusu Şurur'dan Tebriz'e gitmek üzere yola çıktığında Tebriz, kendisine doğru gelenin niteliği hakkında sağlam bir kanaat edinmiş değildi. Şehir kapılarını ardına kadar açacaktı, bu konuda hiç kimsenin hiçbir itirazı olamazdı. Daha doğrusu başka hiçbir çare de yoktu. Mağrur Elvent bütün bir kış hazırlanmış, sonra da erken bir muzafferiyet edasıyla şehirden çıkmış, İsmail'i ezmeye gittiğini ilan etmişti. Şurur'da gömülen yalnızca Elvent'in Akkoyunlu ordusu değil, aynı zamanda Tebriz'in İsmail dışındaki seçenekleriydi. Şehirde sevinç olduğundan söz etmek ancak kısmen doğru olabilirdi. Bu sevinç şehrin az sayıdaki kızılbaşları için geçerliydi. Bu daha düne kadar horlanan, pek kârlı olmadıkça kendilerinden alışveriş edilmeyen, ahlakları üzerine esrarengiz pek çok hikaye anlatılan kızılbaşlar, şimdi büyük zafer gösterileri düzenliyor, şehrin sokaklarında şehrin yeni efendileri edalarıyla dolaşıyorlardı. Efendi değişikliğinin muhtemel sonuçlarından kaygılanan bezirgan takımı hemen bunlara yamanmış görünüyordu. Daha düne kadar 1'e 10 kazanmadıkça bu kızılbaşlardan mal almayan, mal satmayanlar bunların ta kendisiydi. Şimdi kızılbaşlara yanaşıyor, eskiden kimse onlardan alışveriş etmezken nasıl kendilerinin ettiklerini, onlara nasıl iyi davrandıklarını, hatta hızını alamayan yahut temkini elden bırakanlar, kendilerinde İmam Ali ve 12 İmamlar Efendilerimizi nasıl sevdiklerini anlatıp duruyorlardı. Sunni halk temkinli ve durgundu, tereddütteydiler ama şehrin el değiştirmesine alışkındılar ve bu alışkanlık tereddütlerini bir ölçüde de olsa törpülüyordu. Panik havası içinde değillerdi, sonuçta şehri Akkoyunlular kaybetmişti, kendileri değil. Öte yandan çok köklü bir değişiklik beklemediklerinin kanıtı olarak birbirlerine İsmail'in de ana tarafından bir Akkoyunlu olduğunu, nihayet bunun da dedesinin Uzun Hasan olduğunu söylüyor, rahatlamaya çalışıyorlardı. Zaten şehirdeki Akkoyunlularda Erdebil'e bir kıta asker göndermiş ve Alemşah Begüm'den acele Tebriz'e gelmesini rica etmişlerdi. Sunni halkı en çok kızdıran, sevinç gösterileri yapan kızılbaşlar değildi. Onların en çok kızdıkları, daha düne kadar kızılbaşlara en kötü davrananlar kendileri olduğu halde, şimdi onlara yaltaklanmada başı çeken bezirgan takımıydı. Bunların bir kısmı şimdiden başlarına kızıl külahlar geçirmiş, sanki en çok sevinenler kendileriymiş gibi ortaya atılmışlardı. Fakir kızılbaşlara Safaviler şehre girerken kesilmek üzere kurbanlıklar hediye ediyor, karşılama için yapılacak masrafları üstleniyorlardı. Sunni halk, itikatların farklılığı konusunda da fazla tedirginlik duymuyordu. Birincisi, başlı başına Akkoyunluların ne kadar Sunni oldukları bile zamanında çok tartışılmıştı. İkincisi, Karakoyunlu Cihanşah da Şii olduğu halde yönettiği ülkelerde Sunnilere dokunmamış, onları kendi inançlarına bırakmıştı. Tebriz çok hükümdar gördü diyorlardı. Varsın bu da sırasını salsın. Öte yandan İsmail Tebriz'e varmak için çok aceleci davranmıyordu. Öyle ya, koca şehrin kaçacağı mı vardı? Savaştan çıkan ve önemli sayılabilecek kayıpları da olan ordusunu dinlendirerek, maneviyatını yükselterek şehre girmek istiyordu. Muzaffer bir şeyhin perişan bir orduyla taht şehrine girmesi elbette ki yakışık alır bir manzara oluşturmazdı. Alemşah Begüm oğlunun aksine büyük bir telaş içindeydi. Şurur Savaşı'nın oğlunun zaferiyle bittiğini öğrendiğinde çok sevinmişti. Fakat aynı habercinin savaşın hemen ardından teslim olanlara yapılanlar hakkında verdiği haberler hiç iç açıcı değildi. Bu ortanca oğlu ne yapmak istiyordu? Kendisini yeni bir Ebu Müslim mi sanıyordu? kendi ailesinin yarısını Emevilere mi benzetiyordu? Tam da o sırada Tebriz'in ileri gelenlerinin kendisini şehre davet etmeleri çok isabet olmuştu. Bugünlerde oğlunun yanında bulunmalı, geç olmadan muhtemel kötülükler engellenmeliydi. Bu nedenle hızlı hazırlanmış, oğlu Tebriz'e varmadan önce oraya ulaşmak için yola düşmüştü. Alemşah Tebriz kapılarından girdiğinde şehir muhafızlarının ve şehirde kalmış tüm ak koyunlu ileri gelenlerinin onu büyük bir saygıyla karşıladıkları görüldü. O, bu karşılamayı şimdi hala şehre bir günlük mesafede oyalanan Muzafferoğlu İsmail'in ordusuna yormadı. Bu şehre her gelişinde böyle karşılanmıştı. O, Uzun Hasan'ın kızıydı ve bir begümdü. Kadın oluşu, erişkin yaşları aklı başında gelmeyi başarabilmiş, az sayıda ak koyunlu büyüklerinden biri olduğu gerçeğini pek az gölgeleyebiliyordu. Hele bugünkü gibi zor ve gerilimli zamanlarda, bu Türkmenlerin ana diyerek neredeyse eteklerine sarılan çocukları gibi etrafına toplanmaları, bu hanedan büyüklüğü durumuna bir de anaçlık duygusu katıyordu. Nüfusu yüz binlerle ifade edilebilen dev Tebriz'e baktı. Bazı mahallelerdeki çığırtkan gösterilere rağmen şehir sakin ve durgundu. Büyük oğlu ilk göz ağrısı Sultan Ali'nin aynı kapıdan gerçekleştirdiği zafer girişini hatırladı. Yapılan gösteriler, tezahüratlar aklına geldi. Bu şehirle birinin hesabı olacaksa bu kendi olmalıydı. Kocasının yok edilmesine burada karar verilmiş, kafası günlerce burada tükürük yağmuruna tutulmuş, büyük oğlu için av olma fermanı yine burada çıkarılmıştı. Öç istenecekse bunu kendi istemeliydi. Ama onun içinde böyle bir duygu yoktu. O şimdi sadece etrafına bakınıyor ve ne büyük bir anlamsızlık içinde bulunduğunu düşünüyordu. Acaba bu şimdi sevinç gösterileri yapanların kaçı kocasının kesilmiş başına tükürenler arasında yer alıyordu? Belki yanında başka bir kesik başa tükürecekler, onu aşağılayacaklardı. Bu garip bir oyundu. Bu oyunda süslü dekorlar vardı. Bütün o silahlar, her biri bir sanat eseriydi. Bir sadakın yapılışını düşündü. Üzerindeki işlemeleri aklına getirdi. Bir tek ok düşündü. Atılan, adeta cisimleşmiş bir öfke gibi atılan, bir cana değen ya da bir kalkana çarpıp kırılan bir ok ne çok göz nuru gerektirirdi. Ama bu bir oyundu işte ve her zamanda kocası gibi, oğulları gibi binlerce oyuncusu bulunurdu. Kesik başların adları değişirdi, onlara tüküren ya da saygı gösterenlerin adları değişirdi. Ama bu oyunda ustalaşanların duyguları değişmezdi.